Merhaba, bir klinik podcast yayınıyla daha karşınızdayız. Ben Doktor Zuhal Yeşilbağ. Bugünkü konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyelerinden değerli hocamız Profesör Doktor Neşe Saltoğlu. Hocamızla bugün deri ve yumuşak doku enfeksiyonları başlığı altında yer alan diyabetik ayak enfeksiyonlarını konuşacağız. Hoş geldiniz Neşe Hocam.
Hoş bulduk Zuhal Hanım. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hocam, klinik pratiğimizde biz diyabetik ayak yaralarını ve enfeksiyonlarını gerek acil servislerde, gerekse yataklı servislerde konsültasyon olarak sıkça görüyoruz aslında. Hatta zaman zaman çoğu yerde bu hastalar eğer kimse sahiplenmezse biraz böyle ortada da kalabiliyorlar acil servislerde. Bizlere de enfeksiyon uzmanları olarak mutlaka antibiyoterapi için, hatta bazen yatış için de danışılıyor bu hastalar. Bizler bir diyabetik ayak yarası gördüğümüzde bunun infekte olup olmadığını nasıl anlayacağız? Tanıda bizlere yol gösteren bulgular nelerdir? Dinlemek isteriz sizden.
Teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta diyabet günüydü biliyorsunuz, Dünya Diyabet Günü. Evet. Yaklaşık 537 milyon dünyada diyabet hastası var. Bizde de yüksek oranda diğer ülkelere göre diyabeti rastlıyoruz. Bu hastaların maalesef bir kısmı da diyabet olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla biz kendileriyle karşılaştığımız zaman diyabetini biz bile tanı koyabiliyoruz orada. Geldiklerinde hemoglobin A1c düzeylerine baktığımızda farkında olmadıkları bir diyabet oranıyla karşılaşabiliyoruz. Bu hastalarda eğer bir ayak yarası varsa, bu ayak yarası olanların %40-60 kadarında enfeksiyon gelişebiliyor. Ve yaşam boyu birçok kez gelişebiliyor. Dolayısıyla aslında enfeksiyon olduğunu değil olmadığını ekarte evet. etmek durumundayız diye düşünüyorum. Isı artışı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet veya ağrı gibi faktörlerden iki tanesi varsa ya da pürlen akıntı varsa enfeksiyon lehine tanımlıyoruz. Ancak bu hastalarda ağrı ve hassasiyetin nöropati nedeniyle çok da rastlanılmayan bir bulgu olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla hastadaki tromboz gibi ya da travma gibi nedenleri de ekarte ederek enfeksiyon lehine bulguları değerlendirebiliriz. Hele de kronik enfeksiyonu olanlarda biliyorsunuz iskemi nedeniyle ağrı hissinin olmaması, o alana kan akımı gitmemesi nedeniyle yaranın iyileşmemesi, nöropati nedeniyle ağrılarından bahsedememeleri gibi problem. Kronik yarada da tanıyı zor koyduruyor bize. İşte kötü kokulu bir akıntı, iyileşmeyen bir yara gibi durumları veya granülasyon dokusunun kötü olması gibi durumları değerlendirerek enfeksiyon tanısına gitmeye çalışıyoruz.
Evet, bazen hani çok kolay olmasa da bunları yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, bu hastalarda, diyabetik ayak yarısı olan hastalarda örnek almamız gerektiğinde kültür antibiyogram için dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? Mesela bu hastalardan ne zaman örnek almalıyız? Her yaradan kültür alınır mı? Birçok yerde sürüntü kültürleri de karşımıza çıkıyor. Bunların önemi var mı? Neler söylersiniz bu konuda?
Çok haklısınız. Bir kere enfeksiyon düşünürsek ister hafif ister orta ister şiddetli olsun tedavi başlamadan önce örnek almakta yarar var ama yapmamamız gereken iki tane kural var. Enfekte olmayan ya da enfekte olduğu düşünmeyen yaralardan örnek almamakla başlıyoruz. Sürüntü kültürü istemiyoruz çünkü ciltteki kontaminan bakterileri üreterek bizi yanlış yönlendirebilir. Örnek alırken dolayısıyla biz debritman yaparak o tabakayı dışarıya uzaklaşarak altından kalan dokudan 2 adet doku biyopsi örneği almamız ya da pürlen bir akıntısı varsa steril koşullarda bir aspirasyon örneği almamız bizim için daha yararlı olacaktır. Eğer kemik görünüyorsa kemikten de tabii örnek almak etkili olur. Çünkü hem kemikteki hem de deri yumuşak dokudaki etken bazen aynı olmayabilir.
Doğru.
Sürüntü kültürü örneklerini almakta, örneğin koagülaz negatifler ürediğinde bizi tamamen yanlış yönlendirirken, öbür taraftan altta yatan ciddi stafarosu atlamış olabiliriz. Onun için mutlaka derin doku örneği alalım.
Evet hocam, bir de burada bazen şu da karşımıza çıkıyor, çok sık örnek alımıyla da karşılaşabiliyoruz. Evet. Her seferinde farklı mikroorganizmalar ürüyor. Bu da bizim aklımızı karıştırıyor aslında. Belki ona da herhalde dikkat etmemiz gerekir.
Aslında her şey yolunda gidiyorsa, hastanın değerleri uygun, iyileşmesi mevcutsa, tekrardan debritman yapılan hastalarda, alınan örneklerde kontaminan bakteriler gelebiliyor. Onun için ikinci kez örnek alınmaması öneriliyor. Ama tedavi iyi gitmiyorsa örnek almamız gerekecektir. İyi giden tedavilerde buna dikkat etmemiz gerekir.
Sonuçta hani klinikle uyumlu olması gerekiyor laboratuvar sonuçlarımızın da. Peki hocam, bu hastalarda görüntüleme yöntemlerini hangi aşamalarda kullanalım? Her hastada istemeli miyiz? Ya da ne zaman işler yolunda gitmediğinde mi istemeliyiz? Bu konuda ne yapalım?
Aslında önerilen 3 yönlü ayak grafisinin tüm hastalarda başlangıçta istenmesi gerekiyor. Daha ileri tetkiklere, örneğin MR isteminde hastanın tedavisi iyi gitmiyorsa, bir, akut osteomiyelit düşünüyorsak MR isteyebiliriz. MR da çektiremiyorsa, kontraindike ise veya bir başka problem varsa, o zaman işaretlenmiş lökositlerin kullanıldığı sintigrafi, yani sırayı önce direkt ayak grafisinden başlayarak düşünmemiz lazım.
Evet.
Gereken durumlarda, kronik osteomiyelitlerde zaten artık kemikte gereken koşullar oluştuğu için MR çektirmemize gerek yok. Akut osteomiyelit bizi MR'a yönlendirebilir olaylar veya tedavinin işte yumuşak dokta bir apse var mı, işte kemik içinde bir apse var mı, onu göstermek açısından yararlı olacaktır.
Evet hocam. Peki kronik diyabetik ayak yarası düşündüğümüz bir hastada osteomiyeliti ne zaman aklımıza getirelim? Hangi bulgular varsa düşünelim.
Yaranın iyileşmediği durumlarda, yani uygun tedavi vermemize rağmen ve debritmanları da sağlamamıza rağmen yara bir türlü iyileşmiyorsa, bazen işte hasta bize geldiğinde 4 haftalık tedavi rağmen yaranın iyileşmediği, kapanmadığı durumlar görüyoruz. Parmak çapının, kontürünün bozulduğu, hatta bazen 2 katına kadar çıktığı, kızarık, ağırlı görünümde olan, şiş görünümde olan parmaklarda kronik osteomiyelit açısından değerlendirme yapmamız gerekir. Akut osteomiyelite yardımcı tetkikleri, sedimentasyonun saatte 70'in üzerinde olması gibi öneriler kullanılabilir. Ama kronik osteomiyelitli vakalarda sedimentasyon izlemek de bizim için çok yararlı olmayacaktır. O yüzden bu vakalarda yine ayak grafisi ve hastanın semptomlarını değerlendirerek osteomiyelit tedavisine gidilmesi gerekir. Kemik açıktaysa zaten sorun yok. Örnek alınarak veya kemik görünüyorsa zaten bu bunun osteomiyelit olduğunu açıkta kemik gösteriyor, ama diğer durumlarda tanı biraz zorlayabilir. MR'da işte kemik içinde apse görmek de yine osteomiyelit bulgusu olarak kabul ediliyor.
Hocam, son olarak tedavi konusunda bu hastalarda nasıl bir yaklaşım izlemeliyiz? Maalesef bu hastalarda biliyoruz ki biyofilm tabakası gibi bir sorunumuz var. Bir yandan antibiyotik direnci konusu hepimizin karşısına çıkıyor. Ne dersiniz? Tedavi, evet, enfeksiyonun şiddetine göre vereceğiz ama hangi ajanları tercih edeceğiz? Neye göre düzenleyelim biz tedavilerimizi?
Şimdi tabii diyabetik ayak enfeksiyonunda antibiyotik tedavisi sadece bir basamağı oluşturuyor. Bu hastayı izlerken debritman tedavisi, debritman yaparak enfekte dokuların ortamdan uzaklaştırması son derece önemli. Biyofilmden bahsettiniz. Örneğin biyofilm oluşturan bakterilerin de ortamdan uzaklaştırması bizim antibiyotiklerimizin etkili olamadığı durumlarda son derece yararlı oluyor. Çünkü biyofilm tabakası içerisindeki bakterilerin antibiyotiklere karşı duyarlılıkları 100 kat kadar daha dirençli olabiliyorlar. Debritman yapma, günlük en az 2 defa uygun pansuman yapılması önemli. Metabolik hastalığın tedavisi önemli. Varsa vasküler hastalığın değerlendirmesi önemli. Offloading yapmak, yani ayağı yükten kurtarmak, üzerine basmaması, 45 derece elevasyonda sürekli tutmak önemli. Ve tabii ki antibiyotik tedavisi. Şimdi antibiyotik tedavisi yaparken eğer hafif bir enfeksiyonsa, yani sadece cilt ve cilt altını ilgilendiriyor, yaranın etrafındaki kızarıklık 2 santimin altındaysa, o zaman bizim gram pozitif mikroorganizmanı kapsamamız yeterli. Hele de önceden antibiyotik kullanma öyküsü yoksa. Burada stafilokok ve streptokokları hedefleyerek antistafilokoksik bir ajanla, örneğin bir amoksilin, klavulinik asit veya bir sefaleksin gibi antistafilokokal sefalosporin ya da dikloksasilin gibi bir antistafilokokal penisilin yeterli olabilir. Eğer bir penisilin alerjisi varsa o zaman klindamisin alternatif olabilir bu hastalarda veya kinolon alternatif olabilir. Orta şiddetli olanlar biraz daha bizim için önemli. Çünkü diğer tabakalarda kemiğe, ekleme, fasciye, kasaya yayılmış olan etrafındaki kızarıklık 2 santimin üzerinde olan yaralar. Burada etken bazında düşünmek lazım. Önceden antibiyotik almış, almamış. Stafilokok mu? Gram negatif bakteri mi? Doku kültürleri bize burada yönlendirecek tabii ki. Ampirik tedavi başlamak yerine hayatı tehdit etmeyen durumlarda kültür sonuçlarının çıkmasını beklemek daha akılcı olur. Yine gram pozitifler ön planda ama gram negatif de olabilir. Özellikle de daha önce tedavi görmüş, iyileşmemiş hastalarda bunu ikili mix enfeksiyon gibi düşünmekte yarar var. Evet. Yani burada enterobakteri C ailesi, pseudomonaslar bizim ülkemizde de önemli bir sorun biliyorsunuz. Doğru. Böyle kapsamak, mix kapsamak, etkeni ürettikten sonra ona uygun tedavi değişikliği yapmak akılcı olur. Eğer nekroz varsa o zaman anaerobları da etkileyen bir ajan seçilebilir. Burada ampisin, sulbactam ya da ceftriakson ilk seçenekler olabilir pseudomonas düşünmüyorsak. Pseudomonas düşünüyorsak piperacillin tazobactam olabilir bu veya ceftazim gibi bir ajan olabilir. Veya mix düşündüğümüzde yine kombinasyon tedavileri yapılabilir. Kinolonlar yine burada etkili olarak kullanılabilir. Ajan bazında düşündüğümüzde direnç problemini etkilememek için karbapenemleri hep en son seçenek olarak bırakıyoruz. Bir de bu hastalarda böbrek fonksiyonları bozuk olduğu için bir aminoglikozitten kaçınmak gerekir. Vankomisinleri keza kaçınmak gerekir böbrek problemi olanlarda. Hastane kökenli enfeksiyon düşündüğümüzde farklı ajanları seçiyoruz tabii ki. MRSA ve pseudomonas diyabetli hastada iki önemli etken. Evet. Ünite bazında değişebilir tabi ama her ünitenin kendi sürveyansını yapması daha akılcı olacaktır. Eğer bu hasta daha önce antibiyotik almış, iyileşmemişse, bir diyaliz hastasıysa, kronik böbrek yetmezliği olan bir hastaysa ya da daha önceden bir stafilokok dirençli enfeksiyon tanımlanmışsa o zaman vankomisinin, işte teikoplenin veya muadil ajanlardan birini eklemek olabilir. Bizdeki oranlar çok yüksek değil MRSA oranlar Avrupa, Amerika gibi. Ama yine de sürveyans sonuçlarımız bize %5'lerle %20'ler arasında merkezlerde değişebileceğini gösteriyor. Pseudomonas oranlarımız buna göre çok daha yüksek. %40'lara kadar çıkan oranlar var bizde. Dolayısıyla antipseudomonallerin de özellikle diyabetik hastalarda etken olabileceğini akılda tutarak tedaviye başlamak yararlı olur. Hatta son yıllarda ESBL yapan E. coli suçlarının da bu hastalarda etken olduğunu görüyoruz. Şiddetli olanlarda ise deri ve yumuşak doku rehberlerinde de bize önerildiği gibi bir piperacillin tazobactam ya da bir karbapenem ya da dördüncü kuşak sefosporinlerden sefepim gibi antipsodomal etkisi ve gram negatif etkisi iyi olan, gram pozitif etkisi de olan bir ajanın yanı sıra MRSA'yı da şiddetli enfeksiyonu kapsayacak şekilde tedavi alınması uygun oluyor. Biliyorsunuz bir de tabii burada lokositlerin o alana geçişini engelleyen, antibiyotiğin o alana geçişini engelleyen antibiyotikle ilgili sıkıntılarımız var. O yüzden bakterisit etkili olanları daha çok tercih edebiliriz.
Evet.
Kinolonlar bu arada tabii kemiğe geçişleri nedeniyle şiddetli enfeksiyon başladığımız tedaviden sonra da ayaktan tedaviye geçtiğimizde duyarlı ise seçenekler arasında yer alabilir.
Evet, sonuç olarak diyabetik ayak enfeksiyonları aslında biraz yani multidisipliner yaklaşım gerektiren de hastalıklar. Birçok hastanede de artık diyabetik ayak konseyleri kurulmaya başlandı. Birçok hastanede zaten daha önceden yıllardır vardı. Bu konuda da hani diğer bölümlerle işbirliği yaparak herhalde bu hastaların tedavisini yürütmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum bu konuya ilgi çektiğiniz için. Çünkü gelen hastaların sadece ayak yarasıyla gelip sonra diyabetli olduğunu öğrenmeleri aslında son derece önemli bir sorun olduğunu gösteriyor ve vaka bazında çok artıyor. En çok birlikte çalışılması gereken alanlardan bir tanesi, siz söylediğiniz üçüncü basamakta zorunludur. Evet. Diyabetik ayak kurulları ama çalışan bir ünite olması doğru. gerekir. İkinci basamakta da kurulması için gereken çabayı göstermeyiz. Çünkü hastalar son derece kötü, üçüncü dönem şiddetli kesinlikle. Enfeksiyonla hatta sepsiste girip yoğun bakıma gidebiliyorlar. Amputasyonla sonuçlanabiliyor. Hatta hastanın yaşamını kaybetmesine bu enfeksiyonlar neden olabiliyor. Çok teşekkür evet, ediyorum çok ben de.
Güzel bilgiler aldık sayenizde hocam.
Teşekkür ederim.
Bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
Çok mutlu oldum.
Yayını kapatmadan önce de biz aslında bu podcast çekimini Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda yapıyoruz. Belki daha ileri tarihlerde yayınlanabilir ama yine de hani buradan o konuda da mesajımızı verelim. Her enfeksiyonda olduğu gibi diyabetik ayak enfeksiyonlarında da antibiyotik kullanım politikalarına dikkat etmemiz gerektiğini, etkin, doğru antibiyotiği, etkin antibiyotiği doğru ve uygun dozda ve uygun sürede vermemiz gerektiğini unutmayalım diyoruz.
Kesinlikle. Antibiyotik sürelerini biraz daha kısa tutmamız gerekir. Evet. Bizim ülkemiz koşullarında daha uzun süre kullandığımızı düşünüyorum. Etkin kullansak bile süreyi de uzatmamamız gerekiyor.
Kesinlikle hocam.
Çünkü enfeksiyonun iyileşmesi yara iyileşmesinden çok daha öncedir. Yara iyileşmesi 2-3 ayı kadar bulabilir.
Evet, yani yaranın kapanmasını beklemiyoruz.
Evet, beklemiyoruz.
Pekala. Teşekkür ederim hocam. Ben de yayınımızı sonlandırıyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum.
Teşekkürler.